Dayak birincisi. Ayrım 13.
Han hazretleri çok kızmış idi. Bu kızgınlıkla atını mahmuzlayıp kapıya doğru yürüdüğünde, bu kez lahmacun derler, böyle yuvarlak tahta kutular içinde satılır, işte ondan, bir satıcı han hazretlerinin önünü kesti. Acılı lahmacun diyerek dürüm yaptığı böreğe benzer bir şeyi zorla han hazretlerinin eline tutuşturmaya çalıştı. Han hazretleri almak istemedikçe lahmacuncu başı bozuk kişi bu kez dürdüğü şeyin üzerinde ve dahi limonlar sıkarak ve dahi maydanozlar dökerek zorla Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han'ın ağzına yaklaştırdı. Bu adamdan kurtuluşun olmadığını gören Han Hazretleri 4 adet lahmacun almak zorunda kaldı. Lahmacunları heybesinin gözüne attığında ve dahi atının karnını mahmuzladığında bu kez önüne bir kokucu geldi. Bir camlı sandık içinde çeşit çeşit koku satmakta olan biri, kokulara soktuğu şırıngayı Han Hazretlerinin üzerine fışır fışır sıkmaya başladı. Daha Han Hazretleri ağzını açmadan kokucu küçücük bir şişenin içine bir miktar koku doldurmuş olup Han Hazretlerine uzatmaktaydı. Han Hazretleri bunu kendisine bir karşılama armağanı sanmış olup ve lakin aldanmış idi. Atını bir dahi mahmuzladığında kokucu, "Hey babalık, nerede kokunun parası?" diyerek Sultan Mehmet Han'ın yakasına yapıştı. Han onun da parasını verdik de bir dahi hücuma geçerek kapıdan içeri girmek istedi. Ama ne mümkün, elinde bir bıçak, bir de kocaman bir karpuz ile önünü kesen adam, "Kesmece!" diye bağırıyor idi. Han Hazretleri bu eli bıçaklı adamın bir Bizanslı olduğunu sanarak kılıcını salladık da karpuza değen kılıç karpuzu ikiye şak etti. Karpuz kan kırmızı olup bir yarısı adamın bir elinde, öteki yarısı bir elinde durmaktaydı. Adam, "Gördün işte Tekirdağ bunlar," diyerek karpuzun bir yarısını Han Hazretleri'nin heybesinin bir gözüne, öteki yarısını öteki gözüne yerleştirdi ve elini açtı. Han Hazretleri bu adamın da parasını verdikten sonra bir dahi aşk ile şevk ile kılıcını çekerek atını mahmuzladı. Kapıdan içeri girecekti. At ileri doğru fırladı. Ama ne mümkün, bu kez Han Hazretleri'nin önünü bir dilenci çevirdi. Adam sadakasını almadan şuradan şuraya gitmeyeceğini söylüyor idi. Gazada duanın ve sevabın büyük olduğunu bilen Han Hazretleri bu adamın da avcuna birkaç akçe sıkıştırdıktan sonra atına "Deh!" dedi. Ama bir başı bozuk bu anda "Hey!" diye bağırdı. Çok bir kızarak, "Kendini dağ başında mı sanıyorsun? Baksana aile geçiyor," diyerek fena halde kızdı. İşte bundan yararlanan tesbih satıcısı bir 99'luk tesbih, bir de yeşil takke ile Han Hazretleri'nin yanına yaklaştı. Takkeyi başına oturtup tesbihi eline veren tesbihçi avcunu açarak sattıklarının parasını istedi. Han Hazretleri onu da boş döndürmedi, tesbih ve takkenin parasını verdi. Tamamdı artık, zaman gelmiş idi. Han Hazretleri kapıdan girecek, düşlerini gerçekleştirecek idi. Fakat mümkün olmadı. Çok kılıksız, çok tıraşlı, bıyıkları iki yandan sarkmış olan biri yanına yaklaşarak ona bir torba uzattı ve dahi "Tombalacı!" diye bağırdı. "Kent var, palmal var, Marlboro var, beş taş iki buçuk." Tuttu zorla Han Hazretleri'nin elini torbanın içine soktu. Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han bir çekişte palmal aldı. Bu işe bir son verecek idi ki kılıksız kişi, "Nerede o yoğurdun bolluğu? Bir çekişte palmalı al, ondan sonra çek git, olmaz," dedi. Han Hazretleri tas tamam 33 kez bu torbaya elini daldırdı çıkardı, daldırdı çıkardı. Parasının bir çoğunu bu kılıksız adama vermek zorunda kaldı. Şayet vermezse İstanbul'a gireceği kapıya varmanın mümkünatı yok idi. O kılıksız adamdan kurtulan Han Hazretleri bir an baktı ki ayağında ayakkabısı yok idi. Han Hazretlerinin tombalacıyla tombala oynamasından yararlanan bir eskici Han Hazretlerinin kundurasını ayağından çıkarmış, köşede pençe geçirmekteydi. "Ulan İstanbul'u alacağım, tiz veresin kunduramı, yalın ayak nasıl alırım İstanbul'u?" diye Han Hazretleri bağırdık da eskici, çift dikiş yapıyorum bey baba diye bağırmaktaydı. Bu sırada bir şerbetçi Han Hazretlerine kadeh kadeh şerbet uzatıyor idi. Han Hazretleri boş kadehi uzattık da kadeh doluyor, yeniden Han Hazretlerine uzatılıyor idi. Bir hammal kılıklı adam tam bu sıra atın altına girmiş, olup atla birlikte Han Hazretlerini kaldırmaya uğraşmakta. Seni de atını Fındıkzade'ye 15 kağıda atarım diyerek alnından terler boşana boşana boğuruyor idi. Bir kadınsa kucağındaki 6 aylık çocuğuyla ağlar bir vaziyette Han Hazretlerin sağ yanına yaklaşmış olup, "Bakın size ne diyeceğim, kocam hastanede, ben de hastaneden yeni çıktım, memlekete gideceğim, şoförler parasız götürmüyorlar," diyerek habire Han Hazretlerinin kolunun yenini çekiştiriyor idi. "Ulan bırakın, İstanbul'u fetheyleyeceğim." Bırakmıyorlar idi. Karanlık yavaş yavaş basıyor, akşam oluyor idi. Sabahın hayrına inanmış olan Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han, İstanbul'u zapt etme işini o günü bırakıp yarına erteledi. Zaten kapıya ne zaman hücuma geçse birileri tarafından önü kesiliyor idi. İşte onun için atıyla birlikte surların dibine çekilerek dinlenmek, yeni savaş usullerini denemek ve dahi yarın İstanbul'u zapt eylemek üzere atından inip bir taşın üzerine oturdu. Kargaşa ve askerlerinin telefatı onu çok üzmüş, çok yormuş idi. Fakat yarın mutlaka İstanbul'u fetheyleyecek idi. O sırada biri yanına yaklaşıp, "Selamun aleyküm baba," dedi. Han Hazretleri bu kişiye karşılık vererek, "Aleyküm selam," dedi. Adam cebinden dolma bir sigara çıkarıp uzattı. Han Hazretleri almak istemediğinde ol kişi, "Yorgunluğa birebir gelir," diyerek zorla ateşledi. Karşılıklı beşer nefes çektiler. İşte ondan sonra Han Hazretlerini çok koyu ve dahi çok derin bir uyku bastırdı. Atının gemini eline bağlayan Han Hazretleri derin bir uykuya daldı. Sabah uyandığında bir de ne göre? Bir don, bir gömlek, upuryan. Atına baktı ki ipi elindeydi ama at yok idi. At yerine ipin ucuna eski bir küfe bağlanmış idi. Çok kızdı, çok bağırdı Han Hazretleri ama kendisini hiç duyan olmadı. Tekrar Edirne'ye gitmek, orduyu toparlamak için sağa koştu, sola koştu. Edirne, Edirne diye bağıraraktan bir o yana, bir bu yana fırlıyor idi. İşte tam o sırada yanına bir otobüs derler, ondan durdu. Arka kapı açıldı ve yine muavin derler biri, "Edirne, Edirne!" diye bağırdı. Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han Hazretleri bu otobüse binerek çekti gitti. Bilmem yolda indirildi, bilmem indirilmedi. Kökü dışarıda Niyazi Bey. İkisi iki yandan koluma girdiler. Solumdaki kolumu biraz sıkarak, "Bizimle geleceksiniz beyefendi," dedi. "Neden?" dedim. "Nedenini orada söyleriz. Biz polisiz. Polislik hiçbir şeyim olmadığından içimden bakalım hele ne kulplar bulacaklar," diyerek iki kişinin arasında yürümeye başladım. Az ileride bir araba bekliyordu. Simitin başındaki adamın mutlu gülücüğünden anladığıma göre ben onlar için önemli bir kişiyim ve beni yakalamakla büyük bir görevi yerine getirmiş olmalılar. Polisin biri bir yanımda oturdu, ötekisi öbür yanıma. Sürücü gaza bastı, caddelerden, sokaklardan uçtuk. İçimden sormak geçti. "Beni niçin götürüyorsunuz?" diye, ama boş verdim. Nasıl olsa az sonra anlayacaktım. Kocaman yapıya gelince ilkin sürücü atladı, onun ardından polisler. Yine koluma girdiler, yine sıkıca yapıştılar, merdivenleri çıkmaya başladık. Katlar, koridorlar ve bir sürü oda. Anladım odanın eşyalarından sorgu odası. Az sonra onlar soracaklar, ben yanıtlayacağım ama neyi? Topluca olanı hemen telefon açtı. "Sayın üstüm, aldık," dedi. Bekledi, sonra ekledi. "Hemen sorgusuna başlıyoruz efendim." Telefonu kapattı, yanıma geldi. "Biz tüm çalışmalarınızı biliyoruz," dedi. "Önce kurduğunuz örgütten söz edelim." "Edelim," dedim. "Aslında bu örgüt sizin de yararınıza. O günlerde mahallede kiracıları koruyan bir dernek kurmuştum. Derneği nasıl kurduğumu, niçin kurduğumu, derneğin işlevinin ne olduğunu anlattım. İki polis ikisi de sırıtarak beni dinlediler. Belli ki anlattığıma inanmıyorlardı. Topluca olanı, eylemlerinizden, hele yakında yapacağınız eylemlerinizden haberimiz var," dedi. "Oo, iyi," dedim. İsterseniz siz de gelin. Bu cumartesi ev sahiplerini kınayan bir yürüyüş yapacağız. Adam küt diye masaya bir yumruk indirdi. Arkadaş, sen bizimle dalga mı geçiyorsun dedi. Senin gibi bir adam yok kiracılarmış, yok ev sahipleriymiş. Bu gibi işlerle uğraşmaz. Ha dedim, elbette. Söylemedim size. Güvercin uçuruyorum. Damda tas tamam 60 güvercinim var. İki polis birbirlerine baktılar. Belli ki iyice kızmışlardı bana. Zayıf olanı Niyazi Bey dedi. Bakın, size bey diye sesleniyoruz. Bizi kabalaşmaya zorlamayın. Yaptıklarınızı bize bir bir anlatın. Ne yaptım ki ben? Ha, belki de şu şeyi soruyorlar. Tamam tamam. Efendim, haftada bir halden kasa kasa meyve alıp mahallede paylaşıyoruz. Çok kârımız oluyor. Aman öneririm, siz de öyle yapın. Zayıfı bağırdı. Yurt dışından ne zaman döndünüz Niyazi Bey? Yurt dışı mı? Ben yaşamımda yurt dışına çıkmadım ki. Çıkmadınız mı? Adınız Niyazi değil mi? Evet. Soyadınız da şu değil mi? Evet. Yahu sakın bunlar bana dedemi soruyor olmasınlar. Dedem yurt dışında kalmış, orada ölmüştü. Beyefendi dedim, benim adım Niyazi, dedemin adı da Niyazi. Benim soyadım o söylediğiniz dedemin de aynı. Siyasi bir takım işlere bulaşan benim dedem. Dedem de öleli ühü. Dedeniz mi? Zayıf bozum oldu, şişman karardı, bozardı, koştu telefona. Beyefendi dedi, Niyazi Bey çoktan ölmüş. Bu onun torunu Niyazi'ymiş. Evet beyefendi, evet beyefendi, baş üstüne beyefendi. Telefonu kapattı, öteki polisin yüzüne baktı, beni göstererek, bu adam 70'inde yok dedi. 42 yaşındayım beyefendi dedim. Ama üstümün söylediğine göre yurt dışına kaçan Niyazi Bey ölmemiş. Ölmediği için dosyası kapatılmamış. Vallahi billahi öldü beyefendi dedim. Bizden iyi mi bileceksiniz? Zayıf polis, peki iyi dedi. Siz de bizim kayıtlardan iyi mi bileceksiniz? Biz izlediğimiz hangi kişi ölürse onun dosyasının üzerine kırmızı kalemle ölmüştür. Artık izlemeye gerek yoktur diye yazarız. Bir kişi ancak bu şekilde bizim izlemimizden kurtulur. Ama dedeniz Niyazi Bey'e ölmüştür kaydı düşülmediğine göre, bizim de elimizde hazır bir Niyazi Bey olduğuna göre, anlamadım dedim. Şişman polis, bunda anlamayacak bir şey yok dedi. Sizi izleyeceğiz. Ama ben o Niyazi Bey değilim. Kardeşim dedi zayıf olanı. Bizi de üstümüzü de zor durumda bırakma. Üstümüz daha üstüne Niyazi Bey'in yurda döndüğünü söylemiş. Yeniden bir takım işlere bulaştığını söylemiş ve rapor etmiş. Nasıl etmiş? Bizim ikimizin de raporuna dayanarak etmiş. Çünkü biz sizi tas tamam 15 gündür izliyoruz. Hakkınıza 9 sayfalık rapor verdik. Her ne kadar mahallede ucuz ucuz kabak salatalık karnabahar satıyor, bu arada kiracıları koruma derneğini filan yürütüyorsanız da aslında niyeti çok kötü olup yeniden bir takım örgütler kurmak üzeredir. Yaşının 70 olmasına karşın çok dinç, çok çeviktir. Yüzünü yurt dışında gerdirmiş olduğu yakın izlememiz sonucu belli olmuştur. Kafasındaki saç değil, peruktur. Saçıma asıldı. Aman diye bağırdım. Birbirlerine gerçek saç dediler. Yüzümü yakından incelediler, gerdirilmiş dediler. Yahu dedim, 42'sindeki adam hiç yüzünü gerdirir mi? Ocağına düştük dedi şişmanı. Geçen gün 18 sayfalık bir ara rapor verdim senin için. Neler yazmadım neler. Şimdi bu ana rapor ve ara rapordan sonra hayır efendim biz aldanmışız. Asıl Niyazi Bey kaç yıl olmuştu dediniz öleli? 8. Vah vah vah. Niyazi Bey 8 yıl önce ölmüş dersem yandım. Bizi tefe koydukları gibi belki de meslekten bile atarlar. Benim 4 çocuğum var. Arkadaşın 5. Yapma Niyazi Bey. Gel gerçek Niyazi Bey oluver. Biz de seni izleyelim. Yahu o benim dedem. Önemli değil. Bize bir Niyazi Bey gerekli. Kardeşim sakın çekinme. Bunda çekinecek bir şey yok. Sen yine kuşlarınla uğraş. Kiracılar derneğinle uğraş. Mahallede ucuz ucuz ıspanak. Şunu bunu sat. Sen gerisini bize bırak. Söz veriyoruz. Başını ateşe yakmayız. Parası bizden. İstersen saçını kazıt. Peruk alalım sana. Sonra ricamız yürürken eğik yürü. Sonra eline bir baston falan al. Olur ki üstümüz bir gün gösterin yahu şu Niyazi Bey bana diyebilir. Adamlar o denli yalvardılar ki Ah şu bendeki yufka yürek, hemen kabul ediverdim. Çok sevindiler. Bana çaylar kahveler ısmarladılar, sigaralar sundular. Az sonra da üstlerine telefon ettiler. Efendim gerçek Niyazi Bey olduğunu itiraf etti. Şimdilik salıyoruz. Evet beyefendi, baş üstüne beyefendi. Telefonu kapattı, bana artık izlendiğinizi biliyorsunuz değil mi Niyazi Bey dedi şişmanı. Elbette dedim. O günden sonra izlendiğimi gözlerimle görüyordum. Hatta yaşıyordum.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.